Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selameti hepimizin üzerine olsun. Allah'ın selamı, kelamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak bizi rahmetiyle muamele etsin diyerek bugün Eğitim Dünyası programına başlamak istiyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında ara tatile çıkmış olmamız nedeniyle karne heyecanı ile ilgili mevzu bahislerimiz oldu. Ve ara tatilde çocuklarımızın vakitlerini nasıl geçirebileceği, ödev tekrarının nasıl olması gerektiği, daha çok aileye destek olabilecekleri, becerilerini geliştirebilecekleri çalışmalar yapması üzerine sohbet etmiştik. Tabii tatile çıkan velilerimize de can sağlığı dilemiştik. Hayırlı yolculuklar dilemiştik. Tabii bu süreçte de hepimizi üzen, hepinizin de bildiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatile giden ailelerimiz, çocuklarımız, çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen çok değerli aileler büyük bir mağduriyet yaşadılar. Otelde 21 Ocak'ta sabaha karşı 03.21'de çıkan yangın neticesinde 12 katlı ahşap otelde adeta canımız yandı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı ve can kayıplarına neden oldu. Nice aileler çocuklarıyla can verdiler ve 78 tane vefatımız var. 234 misafirin kaldığı otelde 78 tane vefatımız var. Yaralı sayısı 39'un üzerindeydi ama her geçen gün azalıyor. O bilgileri alıyoruz. Tabii bütün bunları konuştuğumuzda da, yani bu içimizi yakan yangın haberinden sonra da otellerin, kamu kurum ve kuruluşların, toplu mekanların, yaşam alanların, evlerimizin, okullarımızın, özel okulların, aklınıza ne gelirse bütün binaların yangın tedbirleri gündeme gelmeye başladı. Ve bunların hepsi tartışılıyor. Yani otel üzerinden böyle bir durumda, olası bir durumda büyük bir faciayı yaşamadan yangından nasıl kurtulabiliriz? Bu tehlikeden nasıl uzak durabiliriz? Çıkan yangın, olası bir yangın durumunda otelin hangi veya toplum binaların, kamu binaların, özel okulların, yurtların, yani her birini tek tek söyleyebiliriz. Sitelerin, yani bugün 30 katlı, 40 katlı, 50 katlı siteler var. Allah korusun, yani böyle bir afetle karşı karşıya kalındığında yangın merdivenin bile erişemeyeceği çok katlı apartmanlar mevcut sevgili dostlar. Böyle bir durumda yangın merdivenden çıkış nasıl olur? Veya asansör çalışmayacağına göre, jeneratör çalışamayacağına göre insanlar nasıl kurtulur? Gerçekten düşünüyorum. Yani bu 11 veya 12 katlı otelden atlayanları da işte çamaşır iplerini, daha doğrusu çarşafla birbirine bağlayarak atlamaya çalışanları veya kendisini yorgana sarıp atlayanları duydum. Birçok hikayeleri hep beraber dinledik. Ama sonuçta içimiz yandı dostlar. Bütün bunlar nereye geliyor biliyor musunuz? Yani şimdi herkes birbirini suçluyor. Belediyeyi suçluyor. Belediye Kültür Bakanlığı'nı suçluyor. Şimdi hepimizi el insaf diyelim. Acaba bir işletmeciysek, bir patronsak, bir işverensek, çalıştığımız yerde insanlarımız 100'ün üzerinde, 50'nin üzerinde, 60'ın üzerinde, 2000'e yakın, 3000'e yakın, 4000'e yakın, neyse çalışanımız varsa, acaba bizim işletmelerimiz iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli mi? Bütün kurallara uygun mu? Yazılı mevzuatta mı eksiklik var? Yoksa bizim uygulamalarımızda mı eksiklik var? İtfaiye tedbirlerimiz, yangın tedbirlerimiz, sabotaj tedbirlerimiz, bununla ilgili olarak ne eksik? Eksik olan ne? kurallar mı eksik, yoksa uygulamalarımızda mı sıkıntı var? İltimas mı geçiyoruz? Görmezlikten mi geliyoruz? İhmalkar mı davranıyoruz? Küçük hesaplar mı yapıyoruz? Burada bence itfaiye müdürlüğü de suçlu değil. Bence belediye de suçlu değil. Bence devlet de suçlu. Biz hepimiz kendimizi check etmemiz lazım. Buradan yola çıkarak herkes bulunduğumuz mekanı bir baştan sona kontrol edilmesini, iş sağlığı, iş güvenliği açısından, yangın tedbirleri açısından, yangın güvenliği açısından, sivil savunma tedbirleri açısından gerçekten kontrol ediyor olması gerekiyor. Aslında işin doğrusu bu. Tabii bu arada kamu kurum ve kuruluşlar, bu sorumluluğu alan, bu denetimi yapan kamu kurum ve kuruluşlar kim olursa olsun, yani sorumlu kimde ise, bunlar denetimlerini hakkaniyet üzerine yapıyor olması gerekir. Hakkaniyet üzerine diyorum. İltimas üzerine değil. Hakkaniyet üzerine denetimlerini yapıyor olması gerekiyor. Kurallara uygun olmayan iş yerleriyle ilgili kurallara uygun hale gelinceye kadar çalışmaması gerekiyor, ruhsatlandırılmaması gerekiyor gibi çoğaltabiliriz. Ama bütün bunları söylerken her birimiz, her bir kurum ve kuruluşumuzun o kadar iltimaslı işleri var ki hangi birini düzelteceğiz? Hangi birini düzene sokacağız? 6 Şubat depreminde canımız yandı. Yine 50 binin üzerinde şehit verdik. Binlerce, yüz binlerce evler yıkıldı. O 6 ay içerisinde hızlı bir şekilde bütün binaların kontrolüyle ilgili bütün şehirler, bütün belediyeler, yerel merkezler, yerel yönetimler, bakanlıklar, deprem güvenliğiyle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili büyük laflar ettiler. Ama daha üzerinden 2 sene geçmeden, başta İstanbul olmak üzere deprem tehlikesi yaşayan birçok şehirde bunlar unutuldu. Hiç kimse bir çalışma yapmıyor. Hepimiz unuttuk. Hepimiz bulunduğumuz işte, iş yerinde böyle bir durumda, anda kim neyi nasıl yapacak? Kim nerede görevli? İşletmeler için söylüyorum, kurumlar için söylüyorum. Ve binalarımızın güvenliğiyle ilgili ne yapılması gerekiyor? Böyle bir süreci yine unutuverdik. Yine bugünlerde tabii ki bu yangından yola çıkılarak bütün işletmelere bir yangın güvenliği ve tedbir açısından kontrol edilmesi gerekecek. İşte bu noktada okullar, işletmeler, kurumlar, yurtlar baştan sona gözden geçirilecektir şüphesiz. Bu sefer de altından kalkılamayacak bazı maliyetler çıkacak. Neye benzetiyorum bunu biliyor musunuz? Kıymetli dostlar, şimdi apartmanlarımızda işte 3 ve 4 katlı ve daha fazla apartmanlarımızda asansörlerimiz var. Ben makine mühendisi değilim. Ben bir öğretmenim. Sadece oturduğum evde 2 tane asansör var. Bazı komşulara gidiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına gidiyoruz. Ben düzgün doğru düz bir tane yeşil etiketli asansör görmedim. Mevzuatları bazen 30 sene, 40 sene, 50 seneyi görmeden, göremeyecek şekliyle kısa bir şekilde oluşturup sonra mevzuatı olması gereken yere getirdiğinizde önce yapılmış olanlardan yeni yönetmelik ve standarttan istediğinizde olmuyor kardeşim. Olmuyor ya. Ya bir tane bana yeşil etiketli asansör gösterir misiniz? Ya ne eksikse demek ki yapılamıyor. Bu insanlar, bu yöneticiler, site yöneticileri yapmak mı istemiyor? Yani ortaya çıkan maliyet, o asansörü yeniden yapmak gibi ise eğer, burada bir problem var. Bir binayı ruhsatlandırırken daha sonra istediğin cüzi bir parça, eklemek istediğin bir şey, bir binanın bütün maliyetini bütün maliyeti gibi ise veya yapamayacak durumdaysa veya işte o yangın merdiveni indirecek bir parsel yoksa veya o yangın merdiveni yokken sen o ruhsatı vermişsen, daha sonra da oraya yangın merdiveni istiyorsan eğer, ya bunlarda da problem var. Ben bütün bunları söylerken, yani standartları oluştururken, otelin standartlarını, yurtların, okulların, işletmelerin standartlarını oluştururken dünyanın nereye gittiğini görerek yaşanabilecek olası tedbirleri, en nadir yaşanacak tedbir dahil olmak üzere o tedbirlere karşı üst düzeyde bir proje çizip ona göre de kalite belgesi vermek lazım. Ya şimdi 5 yıldızlı otel diyorsun, geceliği bilmiyorum, kamuoyunun söylediği doğruluk payını bilmiyorum, 30.000 TL'den bahsedilen bir otelde bile bugün yangın merdiveni var veya yok bilmiyorum, konuşuluyorsa ve böyle bir büyük bir facia yaşıyor ve insanlar kendisini güvenli hissedemiyorlarsa, bir felaket yaşanıyorsa, işte o zaman buradaki problemi sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan, mühendislik bilgisi açısından, bürokratik açıdan, yasal mevzuat açısından, hukuk açısından disiplinler arası olarak bir bütüncül bir şekilde çalışılmalı ve ortaya konulmalı. Eğer bizler kendi alışkanlıklarımızı bütünlüğe taşıyacak şekilde yapamazsak, bütün kurum ve kuruluşlarımızı bir bütünlüğü sağlayacak şekilde oluşturamazsak, bütüncül olayı değerlendiremezsek, parça parça bir olay düzenlemeye kalkar veya sorunu çözmeye kalkarsak biz bu işin altından kalkamayacağız. Ama bununla birlikte geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta daha doğrusu, Eğitim Dünyası programında şu mevzuyu da konuşmuştuğumu hatırlıyorum. Ya Türkiye çok mu eksik? Çok kötü bir ülke mi? Hayır. Aslında Türkiye'de hangi yasal mevzuatı elinize alırsanız alın kıymetli arkadaşlar, çağdaş normların üzerinde olduğunu genellikle söyleyebilirim. Özellikle geçtiğimiz haftalarda eğitimle ilgili mevzuatın, yasal mevzuatın çağdaş normların üzerinde olduğundan bahsetmiştim. Ve bazı ülkelerin PISA ve TIMSS sınavlarında ilk 5'in içerisinde yer alan bazı ülkelerin başarısının sırrının da uygulama aşamasında iyi olmaları olarak ifade etmiştim. Yani yazılan şeyler, anlatılan şeylerle yapılan şeyler aynı. Uygulama aşamasında her şeyi oldukça iyi yapıyorlar. Kimseye iltimas etmiyor. Buradan şuna da geliyorum. Ya biz şu demokratik yönetim biçimimizi biraz gözden mi geçirsek acaba diyorum. Galiba bu demokratik yönetim biçimi bizim işimize yaramadı. Bizi ihmalden ihmale sürüklüyor. İltimastan iltimasa götürüyor. Bölünmüşlük, siyasi bölünmüşlük, sendikal bölünmüşlük, ideolojik bölünmüşlük, ötekileştirme hepimize doğruları görmemize engel oluyor. Herkes olayın bir tarafından bakıyor. Ben daha önce bu Eğitim Dünyası programında Singapur mucizesinden bahsederek Singapur'un 55 yıllık, yaklaşık 45-50 yıllık hikayesi üzerinden Singapur'daki bir yönetim biçiminin meritokrasi yönetimi olduğunu ifade etmiştim. Aslında Osmanlı yönetiminin esasları da buna dayandığını ifade etmeye çalışmıştım. Ya biz bu ülkede liyakat esaslı, yetenek esaslı bir yönetim biçimine mi geçsek? Acaba bu demokratik yönetim biçiminin adını bu ülkenin yönetim şekli meritokrasidir desek ve buna inansak, yeniden sil baştan böyle bir şey yapasım, teklif edesim geliyor. Liyakatin ve yeterliliğin olmadığı, yeteneklerin olmadığı, yönetim biçiminin liyakat ve yetenek esasına dayanmadığı bir ülkede ülkenin yönetim biçiminin adının ne olmasının bana göre çok da önemi yok. Ne ad koyarsanız koyun ülkenin, şu olsa olmaz, ben öyle düşünmüyorum. İnsanımız düzelmediği sürece, bunun temelinde de eğitim sistemimizde geleceğe dönük iyi insanlar, dürüst çocuklar, yetişkin bireyler yetiştiremediğimiz sürece, hepimiz kendimizi düzeltmediğimiz sürece biz bu faciaların her birini yaşayabiliriz. Yaşama ihtimalimiz de oldukça fazla. Çünkü İnancımız, değerimiz, değer yargılarımız ne olursa olsun, asıl mesele insana ve eğitime olan bakışımız. Geçtiğimiz haftalarda bunu özetlemeye çalışmıştım aslında. İnsana ve eğitime bakışımızı düzelttiğimizde, düzeltebildiğimizde, eğitimi yine İGEDER'in değerli başkanı Sayın İdris Topçuoğlu beyefendiyle bu konuyu konuştuk. Eğitimi ayağa kaldırabildiğimizde, muallimler topluluğunu, öğretmenler topluluğunu ayağa kaldırabildiğimizde, ihya edebildiğimizde, onları karakter abidesi olarak yetiştirebildiğimizde, 1 milyon 200 bine yakın öğretmenin her birini bir şahsiyet abidesi olarak yetiştirebildiğimizde, onların dokunduğu 18 milyon çocuk 10 yıl sonra bu ülkenin kaderine temas edecek olan çocuklardır. İşte o zaman belki o temas edecek olan, o beceri sahibi çocuklar, o değerlere sahip olan çocuklar, milli ve manevi değerlere sahip, ahlaki değerlere sahip olan çocuklarımız belki bizim ayıplarımızı örtecek. Ama çocuklar da şöyle düşünüyor, işin garip tarafı. Diyorlar ki bu dünyayı şimdiye kadar siz mahvedeceğiniz kadar mahvetmişsiniz. Çevreyi katletmişsiniz, havayı kirletmişsiniz, suyu yok etmişsiniz. Şimdi bizler diyorsunuz ki bu çevreyi koruyalım, havayı koruyalım, kıyılarımızı koruyalım, doğamızı koruyalım. Onlar da şöyle düşünüyor. Siz konforunuzu yaşayın, arkanızı toparlamak bize mi düştü diyorlar. Diyor bunu çocuklar, yüzümüze söylüyorlar. Yüzümüze söylüyorlar. İnandırıcı gelmiyoruz çünkü. İşte Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik eğitim programı kapsamında okullarımızda sürdürülebilirlik programı uyguluyoruz. Çocukların bazıları bunu inandırıcı bulmuyorlar. İklim değişikliğinden bahsediyoruz. Küresel ısınmadan bahsediyoruz. Diyor ki bu bizim sorumluluğumuz değil. Yani biz sizin yaptığınız ayıpları örtmek zorunda mıyız? Kapatmak zorunda mıyız? Sizin yaptığınız eksikleri, yanlışları biz düzeltmek zorunda mıyız? Diyorlar. Dolayısıyla bu Kartalkaya kayak merkezine çıkan yangın her birimizin kendimizi çek etmesine vesile olması gerekiyor. Eğitimimizi, eğitim sistemimizi çek etmeye neden olmalı. Olayları şöyle siyasetten uzak, birbirimizi suçlamadan, ihmal nerede var, neden yapıyoruz, İnsanlar neden korkuyor, neden iltimas geçmek zorunda kalıyor, neden göz yummak zorunda kalıyor? O da gariban itfaiye müdürünün suçu ne? Acaba neden korktu da yeterlik belgesi verdi diye niye sormuyoruz? Ya olaya bir de böyle niye bakmıyoruz? Kim korkutuyor, kim ürkütüyor ve arka planda dönen başka bir şey mi var? Başka bir iltimas yolları mı var? Bunları konuşuyor olmak lazım. Bunları şeffaf bir şekilde kurulacak komisyonlarla ortaya çıkarılması gerekiyor ki doğruyu bulalım kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet. Tabii ara tatil, bu 15 günlük tatil, bu Kartalkaya'daki yangından dolayı vefat eden çok değerli çocuklar, sabi çocuklar, anneler, babalar, ailecek yok oldular. Cenab-ı Hak hepsine rahmet etsin. Yaralılarımıza acil şifalar versin. Bizim temennimiz ancak bu olabilir. Duamız bu olur. Diğeri de bir serzeniştir. Süçlisan ettiysek affola. Ama bir daha söylüyorum. Galiba biz önce kendimizi düzeltmek gerekiyor. Galiba önce yeniden eğitim sistemimize çok iyi bir şekilde vakit ayırmak gerekiyor. Zaten bizim de İGEDER olarak vazifemiz, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği olarak vazifemiz, öğretmenlerimizin kişisel gelişimine, mesleki gelişimine katkı sunup daha şahsiyetli bir duruş sergileyerek çocuklara iyi bir dokunuş yapmalarını hanımefendi, beyefendi olarak milli ve manevi hassasiyetleri de sahip olacak çocukları yetiştirerek bu ülkenin kaderine dokunacak çocuklar yetiştirmeleri için İGEDER var gücüyle çalışıyor. Bunun için ara tatilde de boş durmuyor. Hem uzaktan eğitim, hem de yüz yüze eğitimi, hem Türkiye'de hem Türkiye dışında bu eğitimleri yapıyor. Yine söylüyorum, eğitimi ayağa kaldırabildiğimizde, doğru insanlar yetiştirebildiğimizde, olaylara tarafsız bakabilen, siyasetten, ideolojiden, ön yargıdan uzak olaylara bakabilen çocuklar yetiştirebildiğimizde biz çok doğru işler yapıyor olacağız. Çünkü aslında bizim yasal mevzuatımız çoğunlukla iyi. Eksikler elbette olabilir tabii ki. Şimdi o zaman eğitim sistemi nasıl düzelir sorusu gündeme geliyor. Ya biz bu eğitim sistemimizi nasıl düzelteceğiz? Yani Türkiye 100 yılı marif modeli kapsamında öğretim programlarını düzeltmiş olmakla biz bu işi düzelttik mi? Yani bunun çıktısı 10 yıl sonra ölçtüğümüzde evet ya marif modeli kapsamında yapmış olduğumuz öğretim programları değişikliği bize istediğimiz nitelikte ülkemize katma değeri yüksek vatansever çocuklar yetiştirmemize vesile oldu diyebilecek miyiz? Acaba eğitimle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 85 milyon üzerindeki insanımız, çocuklarımız dahil ne düşünüyorlar? Eğitimle ilgili kaygıları nedir? Yani herkes benim gibi mi düşünüyor? Bunun daha fazla, belki de ben yanlış düşünüyorum. Yani temel mesele eğitim mi? Başka meselemiz mi var bizim? Bizim bilmediğimiz, benim bilmediğim. Ülkenin dört bir yanındaki düşük performanslı okullardan geri bildirim alarak oradaki çocuklarımızın eğitim düzeyini nasıl artırabiliriz? Onların performansını nasıl yükseltebiliriz? Bu konuda küresel ölçekte bir takım değerlendirmeye tabi tutmak gerekir mi? Evet, biz de bir haftada kamptaydık. Çocuklarımızla kampa gittik geldik. Gece geldim tabii ki. Orada da üşüttüğümüzü üşüttük galiba. Evet, ondan dolayı öksürük var. Kesintiye neden oluyor, kusura bakmayın. Şimdi bu performans düşüklüğünün kaynakları, fiziksel kaynaklar, bina, mekan, öğretim programına kaynaklanan bir takım nedenler olabileceği gibi öğretmenlere dayalı faktörler de olabilir. Şu cümleyi kullanmak istemiyorum ama 1 milyon 200 bin öğretmenimizin ne kadar iyi öğretmen? Yıllar öncesi Amerika'da yayınlanmış bir raporu okumuştum da orada başlık şu: aldatılmış bir millet diye yazıyor. Onu bir arkadaşımız TÜZDEV'de, Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çok'ta vakfımızın başkan yardımcısı Sayın Önder Bey tercüme etmişti. Orada Amerika'da yapılan değerlendirmede Amerikan halkı okullardaki kötü öğretmenin bolluğundan bahsetmiş. Böyle çıkmış. Ya Allah için, ben böyle düşünmüyorum ülkemiz için de. Ya olabilir. Ya herkes öğretmen, iyi bir öğretmen olamayabilir. Öğretmenlik bir zanaat işi, bir sanat işi. Öğretmen olarak atanmış olmakla öğretmen olunmuyor zaten. O da mümkün değil. İşin doğasına aykırı. Onu, öğretmenin sahip olması gereken sadece 4 yıllık fakülte diploma meselesi değil ki. Ya kişisel özellikleri diplomasından daha kıymetli. Bir öğretmenin anlatacağı coğrafya bilgisi, ben coğrafya öğretmeni, matematik bilgisi, matematik lisans diploması, fizik lisans diploması artık eskisi kadar çok kıymetli değil. Bugün çocuklar bu bilgilerin hepsini YouTube'da anlatıcılardan çok güzel bir şekilde öğrenebiliyor. Ama o zaman şunu mu demek istiyorsunuz diyor, bana soruyor olabilirsiniz. Öğretmenlik mesleği bitti mi? Bitmedi, hayır, bitmeyecek. Yapay zekayda konuştuğumuz bu ortamda öğretmenlik yine bitmeyecek. Öğretmenin çocuğa vereceği daha çok şey var. Sosyal ve duygusal öğrenmeyi öğretmen üzerinden verebilirsiniz ancak. Okulda verebilirsiniz. O zaman şöyle bir şey var. Bizim sistemimiz, eğitimi nasıl düzeltiriz diye başladık ya. Bizim sistemimiz başarısız öğretmeni, mevcut eğitim sistemimizdeki yetersiz öğretmeni koruyucu bir sistem mi? Sendikalar yetersiz öğretmenleri koruyor mu? Yetersiz müdürleri koruyor mu? Bizim 657 sayılı devlet memurları kanunu yetersiz öğretmeni koruyor mu? ve bunun bedelini Kartalkaya'da mı ödüyoruz? Bunun bedelini trafikte mi ödüyoruz? Bunun bedelini doğa katliamında mı ödüyoruz? Bunun bedelini insanlığımızla mı ödüyoruz? Eğer ana tema eğitim sistemi düzelirse her şey düzelir. Bu benim ve birçok insanın düşündüğü bir şey. Böyleyse o zaman nerede sorun var? Öğretim programında mı? Muallimlerde, öğretmenlerde mi? Fiziksel mekanlarımızda mı? Çocuklara vermiş olduğumuz değerlerde mi? Değer yargılarında mı? Veremediğimiz ahlakta mı? Nerede problem var? Bir de son zamanlarda şu da var. Ben öğretmenim kıymetli dostlar. Ama öğretmen olur muyum bir daha? Önceleri çok sık söyleyebildiğim bir şeydi. Ben öğretmenliği ölsem de tek adresem yine öğretmen olmak isterdim diye defaatlerce söyleyen birisiydim. Mahiriz gibi düşünüyordum. Nurettin Topçu gibi düşünüyordum. Bazen öyle bir hayal kırıklığına uğruyorum ki toplumsal baskı, ailelerin eğitimi öğretmenlerden daha çok biliyor olması, kamudaki yanlış anlatımlar öğretmenlik rolünü ve mesleğini o kadar aşağıya çekiyor ki, itibarını o kadar düşürüyor ki, soruyorum şimdi kendime, ya ben bir daha öğretmen olmak ister miyim? Veya bir çocuğumun öğretmen olmasını ister miyim? Gerçi bütün meslekler için bu. İşte bugünlerde de ne facia yaşamışsak o faciayı ilgilendiren meslek grupları darbe yiyor. Şimdi mühendislikler, sivil savunma uzmanları, itfaiye erleri, itfaiyeciler, işte yani her bir soruna dayalı olarak da bir meslek erbabını gömüyoruz aşağıya. Öyle olmaması lazım. Hatalar bireyseldir, kişiseldir. Yani öğretmenlik mesleğinde de bireysel hatalar olabilir. Peki bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz? Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son zamanlarda eğitimin ve okulların içler acısını, halini gören çoğu genç ve yetenekli öğretmen adayları ve öğretmenler bu mesleği yapmaktan vazgeçiyor sevgili dostlar. Öğretmen bulamıyoruz. Bakmayın sokaklarda şu kadar atanmamış öğretmen var diye. Onların hepsini okula koyduğunuzda biri sonra hepsi o okulların işler acısını gördüğünde, o çocuklarla yüzleştiğinde kendisi bu meslek için yaratılmadığını, bu mesleğin kendisine uygun olmadığını fark edip mesleğe bırakacaklar ama şimdi sokaklarda dolaşıyorlar. Atanabilsek, atanabilsek diye. Çünkü niye? Elinde bir diploma var, onunla o işi yapacağını zannediyor. Öğretmenlik o kadar da kolay değil. Elinde aldığın diplomayla bir sınıfa girip o işi yapacağın bir iş değil. Kişilik özelliklerinle birlikte iyi bir ustanın yanında biraz kalacaksın ki pişeceksin, olgunlaşacaksın ki günümüzün çocuklarını, özellikle pandemi sonrası çocuklarını ve günümüzün ailelerini yönetebilme ve iletişim kurabilme becerisine sahip olacaksın. A nokta. Sen daha bunu sağlayamamışsın. Bunu kuramıyorsun. Sokağa meydana çıktığın zaman hükümete, devlete bağırırken ne söyleyeceğini bilemiyorsun. Birilerinin gazıyla söylüyorsun. Sınıfa girdiğin zaman da zaten gazla hareket ediyorsun demektir. Onun için işin bir de bu tarafı var ama işin gerçeği şu. Kimse öğretmen olmak istemiyor. İyi öğretmen de bulunamıyor. Çünkü öğretmenin itibarını, öğretmenlik mesleğinin itibarını yerle bir ettik. Ailelerimiz yerle bir etti. Kamuoyu yerle bir etti. Hükümet yerle bir etti. Biz öğretmenimizi güçlendirebildiğimizde, güçlü kılabildiğimizde, eğitim sistemi içerisinde en iyi yetiştirip onu güçlü kılabildiğimizde veliye karşı, bürokrasiye karşı, valiye karşı, kaymakama karşı, bakan yardımcısına karşı, bakana karşı, cumhurbaşkanına karşı öğretmenini güçlü kılabildiğimizde biz o zaman var oluruz. Ama öğretmenimiz de kendisini yetiştirmeli. Ara tatille bir fırsat bilmeli. Eğitimden eğitime koşmalı. Ben bu zorları, karşılaştığım problemleri nasıl çözebilirim diye çaba sarf etmeli. İki taraf birlikte yürümeli. Tek taraflı olmuyor işte. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta tavuktan mı hesabı gibi bir şey. Dolayısıyla ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer çocuklarını çok iyi okullara göndermek isteyen ve bunun için ekstra para harcayan anne babalar ortaya çıkıyor. Bir sefer çok hoşlanmadığım tabirimi hoşgörün, nitelikli okullar. veya sınavla girilen okullar diye kavramlar ortaya çıkıyor. Neden bizim bütün okullarımız nitelikli olamıyor? Nedeni şu, nitelikli öğretmen bulamadığımız için. 19 milyon öğrencimizin sadece 250 bin tanesi, 220 bin tanesi nitelikli okullara gitmek zorunda mı? Bizim her bir öğrencimiz, kaybedeceğimiz hiçbir öğrencimiz yok. Bugün bakın, doğum ortalaması düştüğü için bas bas Sayın Cumhurbaşkanı bağırıyor. Bence bunu söyleyebilir, doğal hakkıdır. Ama bununla birlikte her bir doğan çocuğun eğitimsel hakkını verebilecek öğretmen, verebilecek fiziki ortam, şartları hazırlayabildik mi? Bunu yapabildik mi? Öğretmenin ufkunu açabildik mi? Dertli öğretmen yetiştirebildik mi? Bunu sorsana. Bunu yapabilmek için ayrı bir çaba sarf etmek gerekiyor ki işte facialarla karşılaşmayalım. Dürüst insanlar olalım, ahlaklı insanlar olalım. Ahlaklı insan yetiştirebilmek için öğretmene yatırım yapmak gerekiyor. Ya hiç mi siz ülke gezmiyorsunuz? Singapur'a gitmiyorsunuz, Finlandiya'ya gitmiyorsunuz, Güney Kore'ye gitmiyorsunuz. Gidiyorsunuz, ne görüyorsunuz babam siz oralarda? Yiyip içip mi geliyorsunuz? Oradan eğitim sistemin tek tek sizin bürokratlarınız çıkarmadı mı? Çıkardı. Bunların taklit edin demiyorum zaten. Ya bizim kendi asil kültürümüz var. Osmanlı'nın asil kültüründeki eğitim sistemindeki bir takım unsurlarımızla birlikte çağın gerektirdiği bir takım unsurları biz sistemimize siyasetten uzak, ideolojiden uzak tartışamıyor muyuz ya? Yapamıyoruz mu bunu? Bakın, yapamayacağımız için de her geçen gün iyi öğretmen bulamayacağız. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Puanla alınmış ve puanları 46'ya kadar düşmüş, 36'ya kadar düşmüş, bilgi seviyesi bile düşük. Öğretmenler sınıflara geliyor ve çocuklarımızı eğitmeye kalkıyor. Özel okul bundan da uzak değil, yani masum değil. Özel okullar da aynısı. Fark eden bir şey yok. Çünkü yok, iyi öğretmen yok. İyi öğretmen var, az, sayısını artırmamız lazım. Ve o aldatın Amerika Birleşik Devletleri'nde aldatılmış bir millet raporundaki 10 sene önce oldu herhalde bu raporu okuyalım. Hala geçerlidir. Bizde bir tane kişi çıkabilir mi aldatılmış bir millet diye? Belki ben bugün benim bu radyomu dinleyenler Nur Hoca bir şeye çok kötü kızmış diyor. Aynen böyle. Bir şeye canı sıkılmış. Evet. Benim de şu anda çok canım sıkkın. Ya her gün facialarda binlerce canımızı kaybetmek zorunda mıyız? Diyeceksiniz ki Los Angeles'ta da büyük bir facia oldu. O güçlü devlet altına kalkamadı. Böyle demiyorum ben. Biz çok basit olaylarda binlerce insan kaybediyoruz. Trafik kazaları başta olmak üzere. İşte yangında, depremde, selde, afette, yani her türlü felakette biz çok can kaybediyoruz. İçimiz yanıyor. Her birinde de birbirimizi suçluyoruz. Adam akıllı bir konuyu müzakere edemiyoruz. Edemediğimiz için yine ben meseleyi eğitime getiriyorum. Kusura da bakmayın. Bence çok büyük utanç kaynağımız var bizim. İhtiyacımız var. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu tartışıldığını görmek istiyorum ben ya. Bırakın öğretim programlarını falan. Allah aşkına. İyi öğretmenin önüne program vermeye gerek yok. İyi öğretmenin önüne program koymaya gerek yok. İyi öğretmen o kadar çok şey öğretecek şeyler bulur ki iyi öğretmen yerinde duramaz zaten. O kazanımları öyle bir destekler, öyle bir besler ki o çocuklar ona aşık olur. İmrenir, hayranlıkla bakar. Ve bütün bu başarısızlıklarımız nedenleri işte hem okullardaki performans düşüklüğümüzün nedeni, hem dışarıda gördüğümüz işte yetişkinler olarak bizlerin performans düşüklüğü, ortaya çıkan bu binlerce sayılamayacak hataların tek nedeni yine eğitim sistemi, yine öğretmen kalitesinin düşük olması. Başarısız öğretmenlerle ilgili bizim mevzuatımız bir şey yapabiliyor olması gerekir. Onları başka memurluk alanına alıp gerçekten liyakatli, dertli ama daha da dertlendirecek, bu derdi artıracak iyi öğretmenlerin de içerisinde bulduğu, iyi yöneticilerin de içinde olduğu bir sistemi nasıl kurabiliriz? Liyakatten ve liyakat ve yetenek esaslı meritokrasi dediğim bir yönetim biçiminden bahsediyorum. Demokrasi bizim işimize gelmiyor. Herhalde demokrasi bizi sıkıntıya sokuyor. Ya bir de ülkenin her tarafında ortak müfredat da doğru mu? Bir de bu da tartışılması lazım. Yani ülkenin her tarafında ortak müfredat, ulusal müfredat da doğru mu? İşte Türkiye yüzlü marif modeli kapsamında öğretim programı Türkiye'nin her tarafı için geçerli. İyi öğretmen bu ana programı, müfredatı şekillendirebilir, çeşitlendirebilir ve o yörenin şartlarına uygun hale getirebilir ve her kesimdeki öğrenciye ulusal müfredatın yanında yerel bir takım özellikleri de dikkate alarak yeni bir çalışma yapabilir iyi öğretmen veya iyi okul sistemi, ekosistemi. Ve her geçen günde eğitimimizde anne babaların ve ailelerin yarışması devam ediyor. Etüt merkezlerini, kurs merkezlerini bir türlü bitiremedik. Ya yetenek kurslarından bahsetmiyorum. Yani okullarda görülen derslerin tekrar edildiği kurs merkezlerinden bahsediyorum. Etüt merkezlerinden bahsediyorum. Ya bu acayipliği bir türlü çözemedik. Onun için bu Kartalkaya'daki kayak merkezi çıkan yangın benim daha önce Eğitim Dünyası programında yaptığım doğru bildiğimiz ve doğruluğuna inandığımız işleri başka ülkeler yaptıkları için başarılılar, bizler yapamadığımız için sürekli faciaları yaşıyoruz, fecaatleri yaşıyoruz ve iyi insan yetiştiremiyoruz. İşin özeti buraya geliyor. İşin özetinde de iyi bir eğitim sistemi. Bu eğitim sistemi içerisinde de öğretmenin itibarını yükseltecek, değerini yükseltecek, vizyonunu açacak bir bakış açısına ihtiyaç var. Tabii bizim muhalif zekalara da ihtiyacımız var. Bunu da yönetebiliyor olmamız lazım. Yani herkes aynı düşünmek zorunda değil. Ben bugün verdim, veriştirdim radyoda. Ya herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Farklı da düşünen çıkabilir, bana hak veren de çıkabilir. Saygı duyuyorum. Ben bugün derdimi boşaltıyorum. Yani kendimce 55 yaşın deneyimiyle, 34 yıllık öğretmenlik mesleğimle, yöneticiliğimle, Kartalkaya'da kayak merkezinde canımızı yakan ve bir hafta boyunca gündemimizi meşgul eden acı elim olayın üzerinden bir değerlendirme yapıyorum. Ve bunun faturasını kendime kesiyorum. Eğitime kesiyorum. İçinde bulunduğum gruba kesiyorum. Ama bunu keserken de öğretmenin itibarını düşüren, eğitimin itibarını düşenlere de sitem ediyorum. Bir daha söylüyorum. Yollar, tüneller, köprüler, havalimanları, havaalanları çok kıymetli. İtirazım yok. Ama bir o kadar eğitimin de kalitesi, öğretmenin kalitesi, itibarı da çok kıymetli. Adalet sisteminde hakimlerin ve savcıların rüşvet almasını istemediğiniz için nasıl ki maaşlarını yüksek veriyorsanız, öğretmenin de velinin karşısında dik durabilmesi için kurallarını iyi koyacaksınız, itibarını yüksek tutacaksınız ve öğretmeni koruyacaksınız. CİMER'den gelen bir şikayet üzerine hemen öğretmen, evet, inceleyeceksiniz tabii ki. Ama veliye de çek düzen vereceksiniz. Ya ben şunu bir daha şuradan söylemek istiyorum. Kıymetli velilerimiz, her biriniz çocuklarınızı okullara gönderiyorsunuz. Bizler de okullardan, o sıralardan geçtik. Aklımızda, zihnimizde nice öğretmen profilleri var. İyi öğretmen veya kötü öğretmen. Veya hatırlamak istemediğiniz öğretmen. Senin zamanında senin profiline göre iyi öğretmen dediğin o kriterdeki öğretmene bile siz bugün iyi öğretmen diyemiyorsunuz. Biz iyi öğretmen diyemiyoruz. Kimse disiplinli öğretmen istemiyor artık. Çocuğunun nazını çeken, onun sosyal ve duygusal öğrenmesine imkan vermeyip her isteğin öğretmen tarafından yapıldığı bir öğretmen tipi görmek istiyorsunuz. Bakıcı öğretmen görmek istiyorsunuz. Devlet okulundan da bunu bekliyorsunuz, özel okuldan da bunu bekliyorsunuz. Ama bu çocuğumuza zarar veriyor. Çocuğumuzun sosyal ve duygusal öğrenmesine, gelişimine zarar veriyor. Tabii ki öğretmen eksik hata yaptığı zaman da önce bunu öğretmenle konuşmak varken, hakaret etmeden, incitmeden konuşabiliyor olmak varken ki karşınızdaki bir insan. Biz bir kere bunun iletişimi kuramıyoruz. Hemen CİMER'e yazıyorsunuz. Ne olur gelip konuşsanız öğretmeninizle. Öğretmeniniz yücelseniz, çocuğunuzun karşısına değer verdiğinizi hissettirseniz. Bunu yapsanız zaten birçok mesele çözülecek. Ama bize düşen, varsa öğretmenimizin yaptığı bir eksiklik, ona da hatırlatmak, ikaz etmek, düzelmediği zaman nelerle karşı karşıya kalabileceğini söylemektir. Onun için yani zekaları da, farklı zekaları da, muhtelif düşüncelere de değer vermek lazım. Onun için eğitim vizyonunun daha geniş olabilmesi için de öğretmenin vizyonunun çok geniş olması gerekiyor. Herkes her şeyi öğrenemez ama herkes istediği bir şeyi çok iyi bir şekilde yapabilir. Yani bu da beceriyi kastediyorum. O zaman da herkes her dersi almak zorunda ama bir de bu gündeme gelmesi lazım. Bunu da tartışmamız lazım. Yani çocuklara matematik düşmanı yapıyoruz. Küçük yaştan itibaren. Herkese aynı yoğunlukta matematik, aynı yoğunlukta Türkçe, aynı yoğunlukta fen bilgisi. Öbür tarafta yetenek dersleri var, beceri dersleri biraz daha zayıf. Ya bu konuda daha ciddi bir şekilde bir çaba sarf etmek gerektiğini düşünüyorum. Ve işbirlikçi öğrenmeyi önemsiyorum. Okulda öğretmenler kendi aralarında işbirlikçi esasına dayalı bir öğrenme sistemi oluşturabiliyor olması gerekiyor. Ve bütün bunun faydasını hep beraber görüyor olacağız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında hafta içinde yaşadığımız acı olayı vesile kılarak hem kendimize şekil düzen vermek hem de bütün bu olaylar müsebbipleri içerisinde herkes bir sebep ararken ben de kendimce bu sebebi eğitim sistemin kalite düşüklüğüne verdim. Daha iyi bir eğitim sistemi yaratırsak, oluşturabilirsek daha doğrusu, iyi öğretmenler oluşturabilirsek çok daha iyi bir nokta olacağımıza inanıyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde vefat eden bütün canlarımıza Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin. Bu arada Konya'da çöken binada vefat eden varsa onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. O da çok ilginç bir hadise diyorum. Ve kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.